Ayrım 17. Son Baba, Mario Puzo. Sayfa 158. Claudia Skippy Deer'ı severdi. Vaktiyle ona $500,000'lık kazık atmış olmasına rağmen hem de. Deer'ı kusurları, alçaklığının çeşitli yönleri olması yüzünden severdi. Bir yapımcı için hayran olunacak niteliklerdi bunlar. Yıllar önce bir filmde birlikte çalışırken dost olmuşlardı. Deer o günlerde bile Hollywood'daki en başarılı ve renkli yapımcılardan biriydi. Bir gün sette filmin aktörü Deer'ın karısıyla yattığını söyleyerek övünmüştü. Setin 3 kat yukarısındaki bir çıkıntıda duran yapımcı bu sözleri duymuştu. Oradan aşağıya atlayarak aktörün kafasına düşmüştü. Adamın köprücük kemiği kırılmış, Deer ayrıca sağ yumruğuyla burnunu da yamyazsa etmişti. Claudia başka bir şeyi daha hatırlıyordu. Deer'la Rodeo Drive'dan inerlerken genç kadın bir vitrinde bir bluz görmüştü. O ana dek gördüğü bluzların en güzeliydi. Beyaz üzerine ip incecik, görülür görülmez yeşil çizgiler vardı. Monet'in bir tablosu gibiydi. Mağaza, içeri girmek için bile randevu almanız gereken o yerlerdendi. Sanki mağazanın sahibi ünlü bir doktordu. Ama o gün bir sorun çıkmadı. Deer mağazanın sahibinin yakın dostuydu. Stüdyo yöneticilerinin, büyük iş adamlarının ve batı dünyasındaki başkanların hepsinin yakın dostu olduğu gibi. Mağazaya girdikleri zaman satıcı bluzun $500 olduğunu söyledi. Claudia sendeleyerek geriledi, ellerini göğsüne bastırdı. ''Bir bluz için $500 mi istiyorsunuz?'' dedi. ''Beni güldürmeyin.'' Satıcı Claudia'nın bu küstahlığına şaşırmıştı. ''Saf ipek bu. Elde dikildi. Bu çizgilerin yeşili bütün dünyada hiçbir kumaşta yok. Fiyat son derece makul.'' Deer gülüyordu. ''Bunu alma Claudia. Bluzu yıkatmak için kaç para vereceksin biliyor musun? En aşağı $30. Onu her giyişinde bu sana $30 mal olacak. Buna bir bebekmiş gibi özen göstermen gerekecek. Üzerine yemek dökmemeye dikkat edeceksin. Sigara içmek kesinlikle yasak.'' ''Bluzu yakarsan senin $500 da gider.'' Claudia satıcıya gülümsedi. ''Söyleyin, bu bluzu alırsam bana ayrıca bir hediye de verilecek mi?'' Şık giyimli satıcı neredeyse ağlayacaktı. ''Lütfen çıkıp gidin.'' dedi. Deer'la Claudia mağazadan çıktılar. Claudia gülerek bir satıcı ne zamandan beri bir müşteriyi kapı dışarı ediyor diye sordu. ''Skippy, burası Rodeo Drive.'' dedi. ''İçeri girebildiğin için bile çok şanslısın.'' Claudia ertesi sabah çalışmak için stüdyoya gittiğinde yazı masasında bir hediye paketi vardı. Kutunun içinden 12 bluz çıktı. Skippy Deer iliştirdiği kartta ''Oscar törenleri dışında hiçbir yere giyilemez.'' diye yazmıştı. Claudia mağazadaki satıcıyla Skippy Deer'ın palavra attıklarını anladı. Daha sonra aynı güzel yeşil çizgileri bir elbise ve $100 özel tenis eşarbında gördü. Deer'la üzerinde çalıştığı sıradan bir aşk ve macera filmiydi. Bunun akademi ödülünü kazanması Deer'ın yüksek mahkemeye atanması kadar imkansızdı. Ama bu jest yine de Claudia'ya dokundu. Sonra bir gün Deer'la birlikte çalıştıkları filmin getirdiği para o sihirli $100,000,000'a ulaştı. Claudia artık zengin olduğunu düşünüyordu. Skippy Deer bunu kutlamak için onu akşam yemeğine davet etti. Pek neşeliydi. ''Bu benim şanslı günüm.'' dedi. ''Film $100,000,000'ı aştı. Bobby Bunce'ın sekreteriyle seviştim. Eski karım da dün gece bir araba kazasında öldü.'' Masada başka iki yapımcı daha vardı. Adamlar bu sözleri duyunca yüzlerini buruşturdular. Claudia Deer'ın şaka yaptığını sandı. Ama Deer diğer iki yapımcıya ''Kıskançlıktan çıldırdığınız belli oluyor.'' dedi. ''Bu kaza sayesinde yılda $500,000 nafaka vermekten kurtuldum. Karımın parası iki çocuğuma kaldı. Yani boşanırken benden aldığı para. Artık çocuklarıma bakmam da gerekmiyor.'' Claudia'nın canı sıkıldı birdenbire. Deer ona döndü. ''Ben dürüst davranıyorum. Her erkek bunu düşünür ama açık açık söyleyemez.'' Dear sinema endüstrisine olan borcunu da ödemişti. Bir marangozun oğluydu. Babası Hollywood'da film yıldızlarının evinde çalışırken ona yardım etmişti. O sırada ancak Hollywood'da olabilecek bir maceraya atılmış ve orta yaşlı bir kadın yıldızla ilişki kurmuştu. Kadın sonunda Dear'ı başından atmak için ona kendi menajerinin bürosunda önemsiz bir iş bulmuştu. Dear canla başla çalışmış, çabuk öfkelenmemeyi, duygularını kontrol altına almayı öğrenmeye başlamıştı. Daha da önemlisi ünlü yıldızların üzerine titremeyi, yetenekli yönetmenlere yalvarmayı, genç ve yeni oyuncularla konuşarak onları ikna etmeyi, önemsiz yazarlarla dost olup onlara yol göstermeyi öğrenmiş, gerekli her konuda uzman olmuştu. Pazarlık sanatını basitleştirerek her şeyi isteğe dönüştürmüştü. Çok okumuş, iyi filmler çıkarabilecek romanları seçme yeteneğini geliştirmişti. Yetenekli oyuncuları seçebiliyordu artık. Yapım işinin ayrıntılarını inceliyor ve bir filmin bütçesinden para çalmanın değişik yollarını biliyordu. Sonunda senaryonun %50'sini ve bütçenin de %70'ini beyaz perdeye yansıtabilen başarılı bir yapımcı oldu. Dear'ın okumaktan hoşlanmasının yararı oluyordu. Senaryo yazabilmesinin de. Tabii oturup senaryo yaratmıyordu. Ama sahneleri ve diyalogları düzeltmekte ustaydı. Hareketli sahneler yaratıyordu. Bazen çok çarpıcı bir biçimde oynanan ama hikayenin gelişmesi için her zaman gerekli olmayan küçük sahnelerdi bunlar. Dear filmlerin sonu konusunda gerçekten çok başarılı olmakla övünürdü. Ama bir yapımcı olarak özellikle para konusunda çok başarılıydı. Sanki filme yatırılacak parayı havadan yağdırıveriyordu. Zengin adamlar onunla dostluk etmeye bayılıyorlardı. Koluna takıp gezdiği güzel kadınlar da öyle. Tatlı dili sayesinde stüdyolardan filmi geliştirmek için para koparabiliyordu. Bazı stüdyo yöneticilerine hatırı sayılır rüşvetler vererek istediğini elde etmeyi öğrenmişti. Noel tebriği ve hediyeleri listesi adeta sonsuza kadar uzanıyordu. Dear yıldızlara, gazete ve dergilere yazı yazan eleştirmenlere, hatta yüksek mevkideki hukukçulara yolluyordu bunları. Hepsini sevgili dostlarım diye çağırıyor, ancak bu kişiler artık işine yaramaz oldukları zaman onları hediye listesinden çıkarıyordu. Ama kart listesinden değil. Bir yapımcı olmanın şartlarından biri bazı şeyleri ele geçirmekti. Başarı kazanamamış, adı pek duyulmamış romanların 5 yıllık hakkını senede $500 karşılığı satın alıyordu. Ya da bir senaryonun telif hakkını alıyor ve yazarla birlikte çalışarak bunu bir stüdyonun beğeneceği hale getiriyordu. Aslında zorlu bir işti bu çünkü yazarlar çok kırılgandılar. En başarılı ilişkilerinden biri Claudia de Lena ile olanıydı. Ona en fazla zevk vereni de genç kadından gerçekten hoşlanıyor, ona işin inceliklerini öğretmek istiyordu. Bir senaryonun üzerinde 3 ay çalıştılar, birlikte akşam yemeğine çıktılar, golf oynadılar. Claudia onu yendiği zaman Dear bu işe çok şaştı. Santa Anita'daki at yarışlarına gittiler. Skippy Dear'ın havuzunda yüzdüler. Yanlarında dikte için mayolu sekreterler de vardı. Hatta Claudia yapımcıyı bir hafta sonu ağabeyi Cross'la tanışması için Vegas'a götürdü. Bazen birlikte yatıyorlardı çünkü böylesi uygundu. Film mali bakımdan büyük bir başarı kazandı. Claudia da bir ayda parası olacağını düşündü. Skippy Dear ona kendi yüzdesinden %100 verecekti. Ama Claudia'nın bilmediği bir şey vardı. Dear filmden iki tür yüzde alacaktı. Biri net, biri de brüt. Claudia'nın parasını Dear'ın net yüzdesinden alması gerekiyordu. Bu nedenle genç kadının eline hiçbir şey geçmedi. Oysa film $100 milyon getirmişti. Stüdyonun hesap işlemi sonucu Dear'ın brüt yüzdesi ve film masrafları net kazancı sildi süpürdü. Claudia dava açtı. Skippy Dear dostluklarının bozulmaması için ona az bir para verdi. Claudia sitem ettiği zaman da bunun kişisel ilişkilerimizle hiçbir alakası yok dedi. Bu avukatlarımızın arasında... Skippy Dear zaman zaman ben bir zamanlar bir insandım derdi, sonra evlendim. Dahası karısına gerçekten aşık olmuştu. Mazereti genç olmasıydı. onunla yetenekli bir oyuncu olduğu için evlendiğini söylüyordu. Bu bakımdan haklıydı. Ama karısı Christie'de bir oyuncuyu yıldız haline getiren o sihir yoktu. En fazla üçüncü kadın rollerine çıkıyordu. Ama diğer ona tutkundu. Sinema endüstrisinde güçlendiği zaman Christie'yi bir yıldız yapabilmek için elinden geldiği kadar çabaladı. Ona daha önemli roller verilmesi için iyilik ettiği diğer yapımcılardan, yönetmenlerden ve stüdyo yöneticilerinden yardım istedi. Christie'nin birkaç filmde ikinci kadın rolüne çıkmasını sağladı. Ama kadın yaşı ilerlerken daha az çalışmaya başladı. İki çocukları oldu. Ne çare ki Christie giderek daha mutsuzlaşıyordu. Bu nedenle Dear çalışacağı saatlerin önemli bir bölümünü karısıyla geçirmek zorunda kalıyordu. Bütün başarılı yapımcılar gibi Skippy Dear'ın da işi başından aşkındı. Çılgınca çalışıyor, filmlerini kontrol için bütün dünyayı dolaşıyor, para buluyor, projeler geliştiriyordu. O arada pek çok güzel ve hoş kadınla tanışıyordu. Dostluğa gereksinimi olduğu için de çoğu zaman romantik ilişkilere girişiyordu. Bunların zevkini çıkarmasına karşın karısına hala aşıktı. Bir gün fikir geliştirme uzmanlarından bir kız Dear'a bir senaryo getirerek "Bu tam Christie'ye göre," dedi. "Karını yıldız yapacak bir rol. Christie'nin yeteneklerine çok uygun." Senaryo melodram denen türdendi. Bir kadın genç bir şairin aşkı uğruna kocasını öldürüyor, sonra da kayınpederiyle kayınvalidesinin kuşkularından ve çocuklarının ıstırabından kaçmak zorunda kalıyordu. Ama tabii sonra kendini affettirmeye, suçunun kefaretini ödemeyi başarıyordu. Aslında saçma sapan bir şeydi. Yine de bakarsın işe yarayabilirdi. Skippy Dear'ın bu konuda iki sorunu çözümlemesi gerekiyordu. Stüdyoyu bu filmi çevirmesi için ikna etmesi şarttı. Rolü Christie'ye vermeleri için onları kandırması da. İyiliği dokundu, herkesten yardım istedi. Parasını film gösterildikten sonra almaya razı oldu. Çok ünlü bir erkek yıldızı aslında önemli sayılmayacak başrole çıkması için ikna etti. Yönetmen olarak Dita Tommy'yi seçti. Her şey bir rüya gibi oldu. Christie rolü kusursuz oynadı. Dear da filmi kusursuz çevirdi. Yani bütçenin %90'ını perdeye yansıtmayı başardı. Dear bütün bu sürede karısına hiç ihanet etmedi. Sadece Londra'da film dağıtımı için bir gece kaldığı sırada çapkınlık yaptı. Bunun nedeni de İngiliz kızının çok sıska olması merakını uyandırmasıydı. Her şey çok iyi oldu. Film ticari açıdan başarılı oldu ve çok para kazandırdı. Christie en iyi kadın oyuncu olarak Oscar kazandı. Skippy Dear'ın sonradan Claudia'ya söylediği gibi film orada sona ermeliydi. Onlar sonsuza kadar mutlu oldular diye. Ama artık karısı kendine olan saygısını kazanmıştı, gerçek değerini de öğrenmişti. Artık önemli bir yıldızdı. Ona kuryelerle senaryolar yolluyor, filmlerde ünlü oyuncuların karşısında oynamasını öneriyorlardı. Dear karısına kendisine uygun bir rol bulmasını söyledi. Çünkü bu ikinci film Christie'nin geleceğini çizecekti. Dear karısının ona ihanet edeceği konusunda hiç kuşkuya kapılmıyordu. Hatta onun film çevirmek için bir yere gittiğinde biraz eğlenebileceğini de kabul ediyordu. Ancak Christie Oscar'dan birkaç ay sonra adeta gençleşti. Bütün kent ona hayrandı. En önemli partilere çağrılıyordu. Gazetelerin sinema sayfalarında ondan söz ediliyordu. Rol almak için çabalayan genç aktörler ona yaklaşmaya çalışıyorlardı. Christie artık açık açık kendisinden 15 yaş genç aktörlerle gezip tozuyordu. Dedikodu yazarları sık sık ondan söz ediyorlardı. Feministler ise onu alkışlıyor, özendiriyorlardı. Skippy Dear görünüşte bunlara iyi katlandı. Sonuçta kendisi de niçin genç kızlarla yatıp duruyordu? Karısını aynı zevkten mahrum etmeye hakkı var mıydı? Öte yandan Christie'nin mesleğinde ilerlemesi için Dear'ın olağanüstü çabalarını sürdürmesi gerekli miydi? Özellikle karısı ondan genç aşıklarından biri için rol istedikten sonra. Böylece Christie için senaryo aramaktan vazgeçti. Diğer yapımcılara, yönetmenlere ve stüdyo yöneticilerine karısını övmekten de. Bu kişiler yaşlıca adamlardı ve erkeklere özgü o kardeşlik duygusuyla Dear adına yıldıza gücendiler. Artık Christie ile özel bir biçimde ilgilenmiyorlardı. Christie bir yıldız olarak iki filmde daha oynadı. İkisinde de başarısızlığa uğradı. Çünkü roller ona hiç uygun değildi. Christie Oscar ödülünün ona sağladığı avantajı böylece harcamış oldu. 3 yıl sonra yine üçüncü kadın rollerine çıkmaya başladı. O sırada yapımcılığa heveslenen bir gence aşık olmuştu. Genç adam kocasına çok benziyordu aslında ve sermayeye gereksinimi vardı. Christie bu nedenle boşanma davası açtı ve Dear'dan müthiş bir para kopardı. Ayrıca eski kocası ona her yıl nafaka olarak 500 milyon dolar verecekti. Christie'nin avukatı Dear'ın Avrupa'da malı ve parası olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Böylece karı koca dostça ayrıldılar. Christie şimdi 7 yıl sonra bir araba kazasında ölmüştü. O sırada hala Dear'ın Noel listesindeydi. Ama yapımcı eski karısını o ünlü Hayat Çok Kısa listesine de almıştı. Bu Christie'nin telefonlarına cevap vermeyeceği anlamına geliyordu. İşte bütün bu nedenlerle Claudia de Lena Dear'a karşı özel bir sevgi duyuyordu. Dear gerçek yüzünü başkalarına göstermekten kaçınmıyordu. Yaşamını sürerken açıkça sadece kendi çıkarlarını düşünüyordu. Gözünüzün içine bakıyor ve dostunuz olduğunu söylüyordu. Ama onun asla gerçek bir dost gibi davranmayacağını biliyordunuz. Neşeli, heyecanlı, iki yüzlü bir adamdı. Ayrıca insanları ikna etmekte de ustaydı. Claudia'nın tanıdığı Cross kadar zeki olan tek erkekti. Dear'la genç kadın ilk kalkan uçağa binerek Vegas'a gittiler. 17. ayrımın sonu. Sayfa 164.